Bugün, 2022 yılında ilk yayınlandığında okuyucular tarafından ilgiyle karşılanan bir kitabı, Seneca ile Kahvaltı adlı eseri inceleyeceğiz. David Fideler Seneca ile Kahvaltı kitabında, antik çağın en saygın stoacı filozoflarından biri olan Seneca'yı ele alıyor. David Fideler, Seneca'nın Ahlak Mektupları eserine dayanarak keder, kaygı ve öfkenin üstesinden nasıl gelineceği, aksiliklerin nasıl büyüme fırsatına dönüştürülebileceği, yaşamımıza zenginlik katacak dostlukların nasıl olması gerektiği gibi sorulara pratik cevaplar veriyor. Fideler, Seneca'nın derin düşüncelerini açık, sade ve öz bir biçimde aktararak bize stoacı bir yaşam rehberi sunuyor. Fideler kitabının giriş bölümünde, stoacılığın neden bugün yeniden büyük ilgi gördüğünü, Seneca'nın modern dünyaya neden hala ilham verdiğini açıklamaktadır. Öncelikle stoacılık, çoğu insanın sandığı gibi duyguları bastırmakla ilgili değildir. Stoacıların sağlıklı duygularla hiçbir sorunu yoktur. Stoacılar kişiliği bastırabilecek aşırı olumsuz duyguları önlemeye yardımcı olmak için bir tutku terapisi geliştirmişlerdir. Seneca'nın mektupları bu açıdan birer yaşam laboratuvarı gibidir. İnsan davranışını inceler, tutkuların kökenine bakar ve zihin disiplininin nasıl geliştirileceğini gösterir. Fideler Seneca'yı yalnız bir filozof olarak değil, aynı zamanda öğretmen, devlet adamı, danışman ve insan ruhunu gözlemleyen usta bir psikolog olarak tanıtır. Seneca'nın felsefesi teorik değil, bütünüyle pratik bir felsefedir. İnsanın günlük sıkıntılarıyla, kaygılarıyla, öfkesiyle ve ölüm korkusuyla doğrudan ilgilenir. Giriş bölümünde, stoacılığın modern hayatla uyumluluğu vurgulanmaktadır. Günümüz insanı zaman kaybı, dikkat dağınıklığı, kaygı, erteleme, ilişkisel karmaşa ve anlam arayışı gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Fideler, Seneca'nın bu konulara sunduğu çözümlerin binlerce yıl sonra bile şaşırtıcı derecede güncel olduğunu vurgulamaktadır. Stoacı düşünce, dış koşullar ne olursa olsun kendi içsel alanını düzenleyebilen bir insan idealine dayanır. Bu yüzden stoacılık, modern psikoterapinin ve bilişsel davranışçı tekniklerin erken bir öncülü gibidir. Kitabın her bölümü, Seneca'nın bir düşüncesini ele alır. Bunu günümüz yaşamına uyarlayan örnekler sunar. 1. Bölüm. Arkadaşlığın kayıp sanatı. Seneca, 60'lı yaşlarında Sicilya bölgesini yöneten genç bir dostu Lucilius ile mektuplaşmaya başlar. Lucilius, içten içe bir anlam krizine girmiştir. Daha tatmin edici bir yaşam sürmek için emekli olmayı düşünmektedir. Bu arayış içinde Seneca'ya danışır ve aralarında derin felsefi mektuplaşmalar başlar. Lucilius'un soruları Seneca'nın harika psikoterapötik mektuplar yazması için vesile olmuştur. Bu mektuplar okuyucuyu dış dünyaya odaklanmaktan ziyade, kendi iç dünyasına, değerlerine ve niyetlerine odaklanmaya yönlendirir. Bazı mektupları bir terapistin danışanını, kendi düşünce kalıplarını sorgulamaya zorladığı, günümüz psikoterapi seanslarına çok benzer. Seneca mutlu bir yaşam sürmek için zihinsel ızdıraba neden olan yanlış inançları ortadan kaldırmayı veya yapılarını bozmayı gerekli görür. Seneca, soyut ve uzak felsefi tartışmaları eleştirir. Ona göre felsefe, gündelik yaşamda işe yarayan pratik bir bilgelik olmalıdır. Anlamlı arkadaşlıklar olmadan mutlu bir hayat sürmenin mümkün olmadığını yazan Aristoteles, arkadaşlığı 3 düzeye ayırır. Aristoteles, arkadaşlığın en temel düzeyini karşılıklı fayda sağlamaya dayanan çıkar arkadaşlığı olarak tanımlar. Seneca'ya göre insan çıkar üzerine arkadaş edindiğinde gerçek arkadaşlık itibarını kaybeder. Aristoteles, bir sonraki arkadaşlık şeklini zevk arkadaşlığı olarak tanımlar. Eğlence ve hoş vakit geçirmeye dayalı arkadaşlıklar bu gruba girer. Aristoteles için en derin arkadaşlık düzeyi, diğer kişinin karakterinde hayran olunacak bir şeyler gördüğü karakter arkadaşlığıdır. Bu tür karşılıklı hayranlık, güven ve erdeme dayalı en derin bağdır. Seneca'ya göre de asıl dönüştürücü olan 3. düzeydir. Bu arkadaşlık zamanla gelişir ve kişiyi ruhsal anlamda zenginleştirir. Gerçek dost, ruh aynasıdır. Bizi düzeltir. Bizi geliştirir. Yanlışlarımızı yargılamadan bize gösterir. Stoacılık için dostluk yalnızca sosyal bir bağ değildir. Karakter gelişiminin vazgeçilmez aracıdır. Seneca'ya göre bir insan yalnız başına erdemli olamaz. Dostluk, erdemin sınandığı alandır. Günümüzde ilişkiler hızla tüketilen birer bağlantıya dönüşürken Seneca şöyle der. Dost edinmek istiyorsan önce dost olmaya yoğunlaş. Fideler bu bölümde Romalı stoacılara göre felsefi yolda ilerleyen 3 geniş insan tipini de ele alır. Bunlar bilgeler, ilerlemeciler ve ilerleme kaydetmeyen kayıtsızlar olarak adlandırılır. Seneca'ya göre son grup inançlarını sorgulamayan gelişigüzel yaşayan insanlardır. Bilgeler ise, ki bu mertebeye sadece Sokrates'in ulaştığına inanılır, hayatlarını stoacı erdemlere göre düzenleyebilen, mutlu, neşeli, sakin ve psikolojik dinginlik içindeki insanlardır. Bilge stoacı öğrencilere, doğru yönde ilerlemelerini sağlayan bir pusula görevi görür. Bir ilerlemeci ise, hali hazırda stoacılığı pratik etmeye başlamış ve kendisine kutup yıldızı olarak bilgeliği seçmiş insandır. Seneca'nın yazılarının hedef kitlesi bu insanlardır ve kendisini de bu kategoriye koyar. Romalı stoacılar, bilgelik yolunda küçük ama sürekli adımlar atmayı önerir. Seneca'ya göre bilge olmak belki ulaşılamaz bir ideal olabilir. Ancak önemli olan ilerleme kaydeden kişi olmaktır. Seneca'nın felsefesini mektuplara dökmesinin sebeplerinden biri de budur. Her yeni gün, günlük özü yansıtma ve düzenli uygulamalar, karakter gelişimi için bir fırsattır. Seneca ve diğer Romalı stoacılara göre, iyi bir yaşam sürmek, dışsal engellere rağmen karakter gelişiminde istikrarlı ilerlemeyi gerektirir. Bu gelişimde en büyük destekçimiz, bize hem dünyayı hem de kendimizi anlamada rehberlik eden arkadaşlardır. İkinci bölüm. Zamanınıza değer verin. Yaşamayı ertelemeyin. Seneca'ya göre zaman, sahip olduğumuz en değerli varlığımızdır. Hayatı değersiz uğraşlarla tüketmemek gerekir. İnsanların çoğu, hayatlarının sonuna geldiklerinde yaptıkları hatayı anlar ve zamanlarını nasıl boşa harcadıklarını fark ederek pişmanlık duyar. Seneca'ya göre hayat, onu nasıl yaşayacağımızı bilirsek uzundur. Hayatlarımız en büyük hayallerimizi gerçekleştirmeye yetecek ölçüde bize sunulmuştur. Ama hayat, dikkatsizlik ve lüks arayışıyla eriyip gittiğinde ve ölüm geldiğinde, hayatın hiçbir şeyi anlamadan ve başarmadan gelip gittiğini fark ederiz. İlginçtir Seneca, boş meşguliyetin anlamsızlığını da görmüştür. Seneca sözleriyle, koşuşturmayı sevmek, çok çalışkan olduğunuzu kanıtlamaz. Bu sadece telaşlı bir zihin yorgunluğudur. Ona göre insanlar, amaçsız koşuşturmayı başarıyla karıştırır. Çoğu insan gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak yerine, küçük ve önemsiz işlerle zamanını doldurur. Bu yüzden çok çalışmak, her zaman doğru yaşamak anlamına gelmez. Seneca'nın ileri sürdüğü bir diğer fikir ise, günümüze birebir uyar. Birçoğumuz gibi, bir gün emekli olduğumuzda hayalimizdeki o muhteşem hayatı yaşayacağımız umuduyla yaşamayı ertelememiz ne büyük hatadır. Hayatın ne kadar süreceğini kimse garanti edemez. Bu yüzden anlamlı işlerle uğraşmak, sevdiklerimizle zaman geçirmek ve gerçek zevkleri yaşamak için geleceği beklemek büyük bir yanılgıdır. Seneca'ya göre, dolu dolu yaşamanın önündeki en büyük engel yarına yönelik beklentilerdir. İnsanlar, gelecekte daha uygun ve güzel bir zaman bulabileceklerini sanarak hayatı erteler. Ancak daha uygun zaman hiçbir zaman gelmez. Fideler, Seneca'nın zaman algısını modern hayata uyarlayarak, aslında zamanın değil dikkatimizin çalındığını söyler. Bu bölümde Seneca bize, zamanın değerini kavrama çağrısı yapıyor. Hayatımızı boş meşguliyetlerden arındırarak ve yapılması gerekenleri sürekli ertelemekten kaçınarak, her günü tam olarak yaşamamız gerektiğini hatırlatıyor. Nihayetinde amaç, içsel özgürlüğümüzü geliştirerek, hayatın her anını dolu dolu yaşamak ve anlamlı kılmaktır. Üçüncü bölüm. Endişe ve kaygı nasıl aşılır? Kaygı ve endişe, neredeyse herkesin deneyimlediği ortak duygulardır. Genellikle geleceğe dair abartılı, akıl dışı düşüncelerden doğarlar. Seneca'ya göre bunun nedeni, insanların bir lütuf olarak bahşedilen önceden düşünme yeteneklerini kaygı kaynağına dönüştürmüş olmalarıdır. Stoacılar bazı şeyler kontrolümüz altındayken, bazı şeylerin ise kontrolümüz dışında olduğuna inanırlar. Düşüncelerimiz, yargılarımız, davranışlarımız kontrolümüzde olanlardır. Kontrolümüzde olmayanlar ise dışsal olaylar, başkalarının eylemleri, kaderin getirdikleridir. Kaygı, çoğu zaman kontrol edemediklerimiz üzerine zihinsel bir savaş vermekten kaynaklanır. İnsanın hayal gücü, kaygıyı büyüten en önemli faktördür. Zihnimiz, henüz gerçekleşmemiş olayları büyütür, olumsuz ihtimalleri çoğaltır. Böylece kişi, sanki felaketler önceden olmuş gibi sıkıntı yaşamaya başlar. Bu döngü, insanı şimdiki andan koparır. Endişeyi azaltmanın yolu ilk önce içsel yargıları ve bunların yol açtığı duyguları gözlemlemektir. Epiktetos bunu farkındalık veya ilgi olarak adlandırmıştır. İkincisi, acının kaynağını anlamak için yargılarımızı analiz etmektir. Korktuğumu şeyin olma ihtimali nedir? En kötü ihtimal gerçekleşirse ne olur? Gibi sorularla gereksiz korkuları parçalara ayırarak, endişenin gücünü hafifletebilir ve bilinçli olarak içinde bulunduğumuz ana dönmeye karar verebiliriz. Seneca bizi korkuya sevk eden düşünceleri sınamadığımızı, bizi huzursuz eden bu düşüncelere çok çabuk rıza gösterdiğimizi hatırlatır. Halbuki Stoacıların her daim hatırlattığı gibi, bizi üzen şeyler değil, onlar hakkındaki düşüncelerimizdir. Seneca, gerçek mutluluğun yalnızca şimdiki anda bulunabileceğini söyler. Geçmiş artık yoktur. Gelecek belirsizdir. İnsanı mutsuz eden çoğu şey, ya geçmişin pişmanlığı ya da geleceğin korkularıdır. Şimdiye odaklanan biri, hayatın tadını daha çok çıkarır. Sonuç olarak kalıcı huzur ve neşe, hayatın her anını bilinçle yaşamak ve erdemli bir karakter geliştirmekle mümkündür. Kaygıyı yenmek, insanı özgürleştiren bir ruh pratiğidir. 4. Bölüm. Öfke sorunu. Seneca'ya göre öfke, insanın en yıkıcı duygularından biridir. Onu geçici bir delilik olarak tanımlar. Öfke, aklı devreden çıkarır. İnsanı kontrolsüz davranışlara sürükler ve çoğu zaman geri dönüşü olmayan zararlar verir. İnsan, zarar gördüğünü veya haksızlığa uğradığını düşündüğünde öfkeye kapılır ve intikam alma isteğiyle akıl ve adaleti bir kenara bırakır. Bu yüzden Seneca için öfke, en kötü insan duygusudur. Stoacılara göre duygular üçe ayrılır. Bunlar doğal, olumsuz ve iyi duygular şeklinde sınıflandırılır. Doğal duygular. İnsan doğasında olan, ilk duygular veya önatutkular olarak bilinen ve hızlıca gelip geçen tepkilerdir. Bunların ahlaki bir yükü yoktur. Olumsuz duygular. Yanlış yargılardan doğan, aklı esir alan duygulardır. Öfke, kıskançlık, nefret gibi. İyi duygular. Bunlar adalet, dostluk, neşe, keyiflilik, iyi niyet, sevgi gibi iyi ve sağlıklı duygulardır. Bu duygular doğru yargılardan doğar ve erdemi besleyen duygulardır. Öfke ikinci kategoriye giren olumsuz bir duygudur. Seneca öfkenin üç aşamada ortaya çıktığını anlatır. Birinci aşamada, haksızlığa uğradım ya da zarar görüyorum izlenimi ortaya çıkmaya başlar. Bu ilk duygu Seneca'nın tabiriyle sarsıntı ve ajitasyon olarak adlandırılır. İkinci aşamada, zarar gördüm ve intikam almayı hak ediyorum yargısı oluşur. Üçüncü aşamada ise bu yargı onaylanır. Akıl devreden çıkar ve öfke patlar. Öfkeyi engellemenin yolu, ilk iki aşamada düşünceyi sorgulamak ve zihnin yanlış yönde ilerlemesini engellemektir. Seneca iki temel öfke önleme yönteminden bahseder. Birinci yöntem bir an durup düşünmektir. Haksızlığa uğradım duygusunu fark etmek ve bu duygudan bilişsel uzaklaşmadır. İkinci yöntem ise öfke duygusu ilk duygu aşamasını geçmişse, yargılarımızı ve inançlarımızı sorgulamaktır. Bana yanlış davranıldı. Bu yüzden intikam almalıyım yargısı mantık ile zayıflatılmalı, mümkünse ortadan kaldırılmalıdır. Bu iki temel tekniğe ek olarak Seneca, pek çok yaklaşımdan söz eder. Öfke yükseldiğinde hemen tepki vermeden biraz beklemek, düşünceleri sorgulamak, bakış açısını değiştirmek, intikam yerine bağışlamayı tercih etmek bu yaklaşımlardan birkaçıdır. Seneca'ya göre adalet ile öfke bir arada olamaz. Öfke, aklı ve ölçülülüğü yok ettiği için hak arama kılığı altında aslında kaos üretir. Gerçek adalet, öfkesiz, soğukkanlı bir şekilde yerine getirildiğinde erdemli olur. Seneca'nın öfke konusundaki önerisi özetle şudur. Öfkeni fark et, onu geciktir. Yargılarını sorgula ve adaleti öfke duygusuna kapılmadan uygula. Ancak böylece insan hem kendini hem çevresini yıkımdan koruyabilir. 5. Bölüm. Nereye gidersen oradasın, kendinden kaçamazsın. Seneca'ya göre insanlar mutsuz olduklarında çözümü yer değiştirmekte arar. Yeni bir şehir, yeni bir iş ya da yeni bir hayat. Oysa bu, çoğu zaman nafile bir çabadır. Çünkü insan nereye giderse gitsin, kendi iç dünyasını da beraberinde taşır. Sorun dış koşullarda değil, zihnin düzenindedir. İçsel karmaşasını çözemeyen biri, dünyanın herhangi bir yerinde huzur bulamaz. Seneca, gerçek özgürlüğün içsel dönüşümle başladığını söyler. Kişi önce zihnini eğitmeli, alışkanlıklarını sorgulamalı ve yanlış düşüncelerini düzeltmelidir. Yeni deneyimler kısa süreli heyecan sunabilir. Ancak kalıcı huzur, dışarıdan değil karakterin sağlamlığından gelir. Mutsuzluğun temel nedeni, Seneca'ya göre bitmeyen beklentilerdir. Sürekli dışarıda bir şey arayan kişi hiçbir yerde tatmin bulamaz. Bu yüzden insan, önce kendi iç dünyasıyla barışık olmalı, kendisinin dostu olmalıdır. İçsel barış sağlanmadan yapılan her kaçış geçici bir rahatlama yaratır. Seneca, tek bir yolun izlendiği istikrarlı ve sakin bir yaşam tarzını savunur. Bunun için yaşamı ve işleri bir amaç doğrultusunda planlamak gerekir. Bir okçunun hedefi gibi, bizim de yaşam amacımız olmalıdır. Seneca'nın unutulmaz ifadesiyle, insan hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir rüzgar elverişli değildir. Stoacılar için yelken açılacak liman, yaşamlarını bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet rüzgarlarıyla doldurup en yüksek iyilik dedikleri karakter mükemmelliğine ulaşmaktır. Kısacası kaçmak çözüm değildir. Gerçek yolculuk içsel yolculuktur. Seneca'nın dediği gibi, kendinle uyum içindeysen, nereye gidersen git huzur seninledir. 6. Bölüm. Güçlüklerle nasıl başa çıkılır? Bu bölümde fideler, Seneca'nın zorluklarla nasıl başa çıkılacağı hakkındaki görüşlerini ele alır. Stoacılığa göre zorluklar, kaçınılması gereken talihsizlikler değil, insan karakterini şekillendiren sınavlardır. Stoacılar, iyi gelişmiş bir karaktere sahip kişinin, zorluklara memnun ya da mutlu bir zihinle dayanabileceğine inanıyordu. Seneca zorlukları değil, zorluklara dayanmamızı sağlayan erdemi arzulamamız gerektiğini belirtir. Seneca zorluklara dayanmak için erdem ve talihten söz eder. Ona göre erdem yani karakter mükemmelliği bize kalmıştır. Ama talih için aynı şeyi söyleyemeyiz. Diğer bir deyişle erdem bize bağlı. Talih ise bize bağlı değildir. Seneca'ya göre, para, beden, itibar gibi şansın kontrolündeki her şey hizmetkardır. Seneca, insanın karşılaşabileceği felaketleri zihninde önceden canlandırmasını önerir. Bu, kaygı üretmek için değil, olay gerçekleştiğinde sarsılmamak için yapılır. Eğer bir zorluğa zihinsel olarak hazırlanmışsak, geldiğinde bizi şaşırtmaz. Seneca ayrıca zorlukları bir fırsata çevirmeyi önerir. Bu durum, kaderi pasif bir biçimde kabullenmek değil, tam tersine, yaşanan her deneyimi özgür iradeyle yeniden anlamlandırmaktır. Stoacı Amor Fati yani kaderini sev ilkesi, bu bölümün merkezindedir. Hayatta karşılaşılan sert rüzgarların, insanı daha dayanıklı kılan bir tür eğitim olduğunu söyler. Seneca'nın sözleriyle, zorluklardan kaçmak yerine, onlarla dost olmayı öğren. Çünkü onlar, seni gerçek gücüne ulaştıracak gizli öğretmenlerdir. 7. Bölüm. Neden asla şikayet etmemelisin? Seneca her türlü şikayete ve sızlanmaya karşı çıkar. Şikayet etmek, zihni olumsuz düşüncelere odaklar, ruhu ağırlaştırır ve çözüm yolunu tıkar. Seneca, hayatın ağır yükleri altında inlemek yerine, onları sessizce ve onurluca taşımayı öğrenmeliyiz der. Doğadaki her şey rasyonel bir şablona bağlı olduğundan, bütünlüğünü bir anda göremesek bile, önemsiz bir olaydan şikayet etmek evrenin kendisinin iyiliğine yapılmış bir hakarettir. Çünkü olan her şey doğayla uyumlu ve olması gerektiği gibi olmaktadır. Şikayet ettiğimizde artık doğayla uyumlu yaşamıyoruz demektir. Stoacılar olayların istedikleri gibi olmasını değil, oldukları gibi olmasını dilemişlerdir. Böyle davrandıklarında yaşamlarının sorunsuz akacağına inanmışlardır. Bu fikir daha sonra Nietzsche tarafından Amor Fati yani talihini sev olarak ifade edilmiştir. Şikayet etmenin panzehiri şükretmektir. Seneca, her gün elimizde olan nimetleri fark etmeyi önerir. Bir stoacı her şeyi evrenin bir armağanı olarak görür ve olana şükranla bakar ve hayat veren her özellik için minnettardır. Bir stoacı için, temel zihniyetimiz minnettarlık olmalıdır. Çünkü tökezlersek ya da üzerimize biraz çamur sıçrasa bile, bu bizi var eden güzel dünyadan şikayet etmek için bir gerekçe değildir. 8. Bölüm. Talihe karşı mücadele, yoksulluktan ve aşırı zenginlikten nasıl kurtulunur? Seneca'nın fakir insan, çok az şeye sahip olan değil, her zaman daha fazlasını isteyen kişidir düşüncesi, genel olarak stoacıların maddi varlıklarla kurdukları psikolojik ilişkiyi en güzel özetleyen ifadedir. Bu ifade ister iyi ister kötü olsun, talihin genellikle kontrolümüz dışında olduğunu ve gerçek iyiliğin servetimizde değil, karakterimizde yattığını vurgulamaktadır. Yoksulluğu getiren insanın açgözlülüğüdür. Seneca'ya göre ihtiyacımız az, arzularımız kabarıktır. İşleri olması gerekenden çok daha zor hale getiren bizleriz. Seneca, gönüllü yoksulluk veya sadelik gibi bir yöntemin finansal endişeleri hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürmüştür. Arkadaşı Lucilius'u, iç huzuru bulmanın bir yolu olarak daha azıyla yaşamayı deneyimlemeye teşvik etmiş ve gerçek tatminin dışsal zenginlikten değil, içten geldiğini vurgulamıştır. Seneca'ya göre sadece doğal ihtiyacı olan şeye sahip olan gerçekten zengindir ve zengin olmanın en hızlı yolu, arzuları azaltarak sonsuz zenginlik arayışından vazgeçmektir. Seneca bir mektubunda yoksulluk pratiği projesini anlatır. En az miktarda en ucuz türden gıdayla ve eski püskü giysilerle yetineceğiniz belirli sayıda gün tespit edin. Sonra kendinize şunu sorun. Korktuğun şey bu muydu? Bu gelecekteki muhtemel sıkıntılar için bir irade eğitimidir. Ona göre, doğanın belirlediği sınırlar içinde yaşayan bir insan asla fakir hissetmez. Zenginliğin tehlikeleri hakkındaki uyarılara rağmen Seneca, onu erdem ve toplumsal iyileşme için bir araç olarak görmüş ve zenginliğin sorumlu bir şekilde kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Ona göre erdem zenginlikten gelmez. Erdem zenginliği ve diğer her şeyi insanlar için iyi yapar. 9. Bölüm. Kötücül kalabalıklar ve bağlayan bağlar. Seneca, kalabalıkların insan karakteri üzerindeki bozucu etkisine dikkat çekerek, özellikle gladyatör oyunlarında gözlemlediği vahşeti örnek verir. Ona göre kalabalık, bireyin değerlerini erozyona uğratır. Şiddet, açgözlülük ve merhametsizlik bir salgın gibi bulaşır. Bu nedenle kişi, sosyal çevresini bilinçle seçmeli ve olumsuz etkilerden uzak durmalıdır. Seneca'nın görüşleri modern dünyada, özellikle sosyal medyada yankı bulmaktadır. Bugün öfke, dedikodu, kutuplaşma ve akıl dışı davranışlar çevrimiçi ortamlarda hızla yayılmaktadır. Kitle psikolojisi araştırmaları da, bireylerin hem çevrim içi hem çevrim dışı gruplarda düşünmeden akıntıya kapılabileceğini doğrulamaktadır. Seneca, güçlü ve erdemli bir karakterin, iyi insanlarla kurulan dostluklarla desteklenebileceğini savunur. Olumsuz davranışları teşvik eden kişilerden uzak durmak, tıpkı kırlı havadan kaçmak gibidir. Ancak moral değeri yüksek kişilerle bir arada olmak insanı geliştirir. Stoacı kozmopolit bakış açısı ise, tüm insanlığın ortak bir aidiyete sahip olduğunu vurgular. Okeysis kavramı, insanın doğal olarak başkalarına yakınlık duyması gerektiğini söyler. Seneca'nın mesajı nettir. Kendimizi korumak için kalabalıkların kör etkisinden uzak durmalı, bilinçli ilişkiler kurmalı ve ilgi alanımızı tüm insanlığı kapsayacak şekilde genişletmeliyiz. 10. Bölüm. Nasıl özgür olunur ve topluma katkıda bulunulur? Stoacılık ve epikürcülük iç huzuru amaçlasa da iki temel konuda ayrılır. Stoacılar evreni rasyonel bir bütün görüp toplumsal katılımı savunurken, epikürcüler evreni rastlantısal atomlardan ibaret sayıp huzur için geri çekilmeyi önerir. Stoacılar, topluma katkıyı özgün yaşamın koşulu sayar. Ancak herkes farklı olduğundan bu katkı biçimi de değişir. Bu yüzden özgün yaşamanın ilk adımı, kişinin kendi benzersiz doğasını tanımasıdır. Her insanın, rasyonel yeteneklerden, bireysel özelliklerden ve dış koşullardan etkilenen kendine özgü özellikleri vardır. Seneca, kişinin topluma uyumunu fark etmesinde ve uygun roller üstlenmesinde öz farkındalığın önemini vurgulamıştır. Özgün bir yaşam, karakter ve niyetlerde tutarlılık gerektirir. Seneca, kişisel olarak çatışan davranışlardan uzak durmayı öğütleyerek, yaşam felsefesinin rehberliğinde istikrarlı bir kişiliği savunmuştur. Gerçek bir benlik, söz ve eylemler arasında uyumu yansıtmalı, kamusal kişiliklerin sahteliğinden kaçınmalıdır. Özgün yaşam, entelektüel özgürlüğü benimsemekle mümkündür. Bilginin gelişimsel doğasını kabul ederek, hem geçmiş hem de mevcut bilgeliğin evrimleşmesi gerektiğini savunmuştur. Gerçek bir filozof yalnızca inanan değil, aynı zamanda zaman içinde fikirlerini geliştirmeye açık bir düşünürdür. Stoacı felsefeye göre, zorlukların üstesinden gelmek için azim şarttır. Stoacılar, verimsiz uğraşlara inatla tutunmak yerine, sürekli olarak gelişmeye ve gerektiğinde uyum sağlamaya inanırlar. Seneca'ya göre topluma katkı birçok biçimde olabilir. Önemli olan başkalarına fayda sağlamaktır. Kişinin kendini tanıması hem özgün yaşamı mümkün kılar, hem de güçlü ve zayıf yönlerini bilerek topluma daha anlamlı hizmet etmesini sağlar. Bireysel becerilerimiz ve eğilimlerimiz ne olursa olsun, herkese açık bir yol vardır. 11. Bölüm. Ölümü düşünmeden dolu dolu yaşamak. Seneca, ölümün kaçınılmazlığını kabul eder ve insanın ne kadar uzun yaşayacağının talihe, nasıl yaşadığının karakterine bağlı olduğunu savunur. Stoacılar için iyi yaşam ve ölüm bütündür. Ölüm karakterin nihai sınavıdır. Şikayetsiz, huzurlu ve minnet dolu bir son hedeflenir. Felsefe ve sağlam karakter inşası, kişinin hayata pişmanlık duymadan veda etmesini sağlar. Memento mori veya öleceğini hatırla, ölümlülükle yüzleşmeyi sağlayan felsefi bir pratiktir. Bu farkındalık ölüm korkusunu azaltır. Hayata ve sevdiklerimize duyulan şükranı artırır. Seneca'ya göre sonu hatırlamak, kaygıları dindirirken ilişkileri derinleştirir ve anın kıymetini bilerek yaşamayı sağlar. Seneca, ölüm korkusunu ana korku olarak tanımlar ve bu korkuyu aşmanın, insanı diğer tüm kaygılardan özgürleştireceğini savunur. Ölümü yaşamın doğal bir döngüsü olarak gören filozof, akılcı bir yaklaşımla bu sonun korkulacak bir şey değil, hayatın olağan bir parçası olduğunu vurgular. Seneca, hayatın değerini belirleyen şeyin uzunluğu değil, niteliği olduğunu söyler. Kişinin ne kadar uzun yaşadığına bakılmaksızın, tatmin edici bir hayata ulaşmanın yolları olarak karakter gelişimini ve erdemli yaşamı savunur. Seneca'ya göre amaç, erdemle tamamlanmış bir karaktere ulaşmaktır. Bu zirve, sükunet dolu mutlu yaşamı getirir. Gerçek mutluluk zamansızdır. Hayatın uzunluğundan bağımsızdır. Bu doyuma erişen kişi geleceğe ihtiyaç duymaz. Hayatı zaten eksiksizdir. Fazladan zaman, sadece tamamlanmış bir bütünün üzerindeki güzel bir eklentidir. Seneca yaşlılığı değerli bulur. Ancak yaşam kalitesi düştüğünde, hayatı ne pahasına olursa olsun uzatmamayı öğütler. Seneca'ya göre her yeni gün, tüm yaşamın küçük bir modelidir. Günü son günmüş gibi yaşamak, bizi yarına duyulan muhtaçlıktan kurtarır ve ana değer katmamızı sağlar. Bu farkındalıkla kaygılar kaybolur ve yerini, hakkı verilmiş bir günün huzuruna bırakır. Seneca özetle, ölümün kaçınılmazlığına karşın, şükran ve erdemle derinleşen, niceliğe değil niteliğe odaklı, tam ve bilinçli bir yaşamı seçmenin elimizde olduğunu öğretir. 12. Bölüm. Kederin hakkını ver. Seneca, katı stoacı algının aksine gözyaşlarını reddetmez. Onları insan doğasının ve kurulan derin bağların içgüdüsel bir yansıması olarak kabul eder. Ona göre yas, sadece insanlara özgü değil, tüm canlıların paylaştığı ortak bir deneyimdir ve bastırılmamalıdır. Ancak kederde ölçülü olmak esastır. Seneca, acının tiyatral bir gösteriye veya takıntılı bir bencilliğe dönüşmemesi gerektiğini savunur. Gerçek yas, sevgiyi mantıkla dengeler. Gözyaşlarının özgürce akmasına izin verdiği kadar, zamanı geldiğinde dinmesine de müsaade eder. Duygular ne duyarsızlığa ne de deliliğe evrilmelidir. Büyük filozof, ölümün kaçınılmazlığıyla önceden yüzleşmenin, kayıp anındaki şoku hafiflettiğini belirtir. Her birlikteliğin geçici olduğunu bilmek, sadece acıya direnç kazandırmakla kalmaz, sevdiklerimizle geçirilen zamanı paha biçilemez kılar. Seneca'nın nihai öğüdü, kederi minnettarlığa dönüştürmektir. Gidenin yokluğuna saplanıp kalmak yerine, varlığıyla kattığı güzelliklere ve paylaşılan anılara odaklanmak gerekir. Hüzünden minnettarlığa geçiş, sevdiklerimizin mirasını onurlandırmanın ve onları içimizde yaşatmanın en asil yoludur. 13. Bölüm. Sevgi ve minnettarlık. Stoacılık sevgiyi yaşamın temeli gören sıcak bir kucaklayıştır. Seneca, stoacıların diğer herhangi bir felsefe okuldan daha fazla insanlık sevgisine sahip ve toplumu ayakta tutan gücün evrensel şefkat olduğunu savunur. Marcus Aurelius ise bu ideali taçlandırır. Gerçek erdem, karşılık beklemeden tüm insanlığı sevebilmektir. Bir başka stoacı duygu, doğal minnettarlık duygusudur. Modern çağın unuttuğu minnettarlık, Seneca için etik yaşamın temelidir. Nankörlük ruhu köreltirken, şükran toplumu bir arada tutan harçtır. Faydalar üzerine eserinde işlendiği gibi, bu erdem sadece kişilere değil, evrenin kendisine duyulan kozmik minnettarlık ile tüm varoluşu kucaklayan derin bir saygıdır. Minnettarlık, etik ilişkilerin harcı olan hem bir duygu hem de erdemdir. Mutlulukla kopmaz bağ bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Sadece kişilere değil, ilahi güce ve varoluşun kendisine duyulan minnettarlık, ruhu iyileştiren ve duygusal refahı sağlayan çok boyutlu bir takdir halidir. Kimi filozoflar minnettarlığı sadece kişilere indirgese de, stoacılar için doğa ve tanrıya duyulan minnettarlık arasında bir ayrım yoktur. Yaratıcı kozmik güçler takdiri hak eder. Doğanın cömertliği, bireysel ilişkilerin ötesine geçerek, varoluşun kendisine duyulan derin ve evrensel bir şükran duygusunu mümkün kılar. Sevgi ve şükran, etik bir yaşamın birbirine kenetlenmiş sütunlarıdır. Varoluşu her zerresiyle bir armağan olarak görmek, stoacı bilgeliğin anahtarıdır. Bu erdemler, insanı hem kendi özüne hem de evrene bağlayarak, bireysel huzurdan şefkatli bir topluma giden yolu inşa eder. 14. Bölüm. Özgürlük, huzur ve kalıcı neşe. Stoacılığın nihai ve en radikal vaadi, gerçek mutluluğun tam da şu anda elimizin altında olduğudur. Stoacılara göre, mutluluk bize bağlıdır ve şansa dayanmaz. Çünkü sağlam bir karakter geliştiren kişi derin bir içsel tatmine ve en iyi, en kalıcı mutluluğa sahip olacaktır. Seneca'ya göre, yasal olarak özgür olan birçok insan, aslında ruhsal bir kölelik yaşamaktadır. Kimisi şehvetin, kimisi hırsın, kimisi korkunun, kimisi de servetinin kölesidir. Fideler, modern yaşamda da insanların statüye, sosyal medya beğenilerine veya tüketim alışkanlıklarına nasıl köle olduklarını hatırlatarak Seneca'nın şu görüşünü yineler. Kendini hükmedemeyen hiç kimse özgür değildir. Efendi sandığımız kişiler bile aslında tutkularının hizmetkârıdır. Stoacılığın merkezinde, dış koşullara ve şansa karşı geliştirilen içsel bağımsızlık fikri yer alır. Eğer mutluluğunuz dış olaylara, başkalarının ne düşündüğüne veya sahip olduğunuz mallara bağlıysa, siz bir kölesiniz demektir. Çünkü bu dış unsurlar her an elinizden alınabilir. Seneca, gerçek özgürlüğün, şansın bize verdiklerine veya vermediklerine kayıtsız kalabilmekte yattığını savunur. Stoacı bilge, zenginliğin tadını çıkarabilir ama ona muhtaç değildir. O gittiğinde yıkılmaz. Dışarıda fırtınalar kopsa da, zihnin içinde güvenli, sükunet dolu ve ele geçirilemez bir alan yaratmak mümkündür. Özgürlük, başımıza gelen olayları seçmek değil, o olaylara vereceğimiz tepkiyi seçebilme gücüdür. Bu noktada Seneca paradoksal bir fikir sunar. Gerçek özgürlük, evrensel düzene gönüllü olarak itaat etmektir. Olaylarla savaşmak yerine onları kucaklamak, insanı kurban rolünden çıkarıp hayatın aktif bir katılımcısı yapar. Özgürlük bize bahşedilen bir hediye değil, her gün karakterimizi güçlendirerek, korkularımızla yüzleşerek ve kendimize yetmeyi öğrenerek kazandığımız bir zaferdir.